8. kaset, 1. yüz. Sonra yine suç işlemiş sayılan bir takım kimseler vardı ki onlar da sırf kültür düzeyleri toplumun ortalama düzeyinden yüksek olduğu için böyle sayılıyorlardı. Bunlar bazı dinsel mezheplerin üyeleri, bağımsızlıklarını savunan Polonyalılarla Çerkesler, siyasi mahkumlar, sosyalistler, hükümet makamlarına karşı geldikleri için hüküm giymiş grevcilerdi ki bunlar da 4. kategoriyi oluşturuyorlardı. Prens Nehlidov yaptığı incelemelere göre toplumun en iyileri olan bu insanlar da epey büyük bir yüzdeyi bulmaktaydılar. Son olarak 5. bir kategori daha vardı ki buradakiler topluma karşı değil de toplum bunlara karşı suçluydu. Bunlar yüzüstü bırakılmış, sürekli bir baskı altında tutulmuş oldukları için hep şeytana uyacak haldeydiler. Örneğin bir kilim çaldığı için mahkum olan delikanlı bunlar arasındaydı. Cezaevinde yatan ya da dışarıda dolaşan bunun gibi yüzlercesi vardı ki yaşayış koşulları bunları herkesin suç diye nitelediği eylemleri işlemeye sürüklüyordu. Bu kategoride büyük sayıda hırsız ve katillerin bazılarıyla Dmitri Nehlidov konuşma olanağını bulmuştu. Bu gibileri yakından tanımak fırsatını elde ettiği zaman yeni deyimle doğuştan suçlu olanların çoğunu da bu kategoriye soktu. Bunların toplum içinde bulunuşları zaten ceza yasasının ve cezalarının varlık nedenini oluşturmaktaydı. Onun fikrince bu anormaller, bu doğru yoldan sapmışlar da insandılar nihayet ama toplum bunlara karşı onlardan daha suçluydu. Ne var ki bu suçluluk doğrudan doğruya değildi de ana babalara ya da dedelere kadar dayanmaktaydı. Bu bakımdan Dmitri Nehlidov'un dikkati Ohotin adında bir hırsızın üzerinde durdu. Bu adam bir fahişenin piçiydi. Düşkünler evinde büyümüş, 30 yaşına gelinceye kadar ahlak duygusu bakımından bir polisten daha yüksek düzeyde hiç kimseyle karşılaşmamıştı. Bu yüzden daha genç yaşta bir hırsız çetesine girmişti. Beri yandan çok da komik bir adamdı. Böylelikle herkesin sevgisini kazanıyordu. Prens Nehlidov'dan yardım isterken kendisiyle de, yargıçlarla da, cezaeviyle de, insanların ve Tanrı'nın koyduğu yasalarla da alay ediyordu. Bir başkası da Fedorov adında çok yakışıklı bir delikanlıydı. Çetesinin başında olduğu halde yaşlı bir memuru soyup parasını çalmıştı. Aslında köylüydü. Yasaya aykırı biçimde babasının evini elinden almışlardı. Sonra asker olmuş, bir subayın metresine aşık oldu diye başına gelmedik iş kalmamıştı. Sevimli, ateşli, keyfine düşkün bir çocuktu. O güne kadar da arzularını hiç dizginleyemeyen insanlarla karşılaşmış, hayatta keyiften, zevkten başka amaçlar da bulunabileceğini hiç duymamıştı. Prens Nehlidov bu iki kişinin de eğitim görmemiş, yetiştirilmemiş oldukları için böyle kötü kalmış olduklarına inanıyordu. Nitekim bir bitki bile yüzüstü bırakılınca kuruyup gidiverir. Ayrıca bir serseriyle bir de kadın görmüştü. İkisi de aptal, hayvan gibi şeylerdi. Bu halleriyle tiksinti uyandırıyorlardı. Yalnız Dmitri Nehlidov'un onları İtalyan ceza ekolünün sözünü ettiği doğuştan suçlu olanlardan saymaya bir türlü yüreği el vermiyordu. O bunları kişisel olarak sevimsiz insanlar gibi görmekteydi. Onların da dışarıda ellerini kollarını sallaya sallaya dolaşmakta olan fraklı, apoletli, dantelli erkeklerle kadınlardan hiçbir farkları yoktu. İşte Prens Nehlidov'u uğraştırmakta olan 4. işte buydu. Ne diye yaratılışları bakımından birbirlerinden bu kadar ayrı olan bu insanlar hapiste yatıyorlardı da bunlara tıpatıp benzeyen başkaları serbest dolaşıyorlar, hapse girenleri yadırgıyorlardı hatta. Bu sorunun karşılığını kitaplarda bulacağını sanarak bu konu üzerinde yayınlanmış kaç tane kitap varsa hepsini satın almıştı. Hepsini de dikkatle okuyordu ama duymakta olduğu düş kırıklığı kitapları okudukça artıyordu. Kararsızlığını gidermek için bilime bir soru sorup da yanıt alamayan bir insan rolündeydi. Açık, yalın, can alıcı sorular soruyor, bilimse ona ince ve bilgince, türlü çeşit binlerle yanıt veriyordu da asıl yanıt istediği noktaya gelince de susuveriyordu. Onun sorduğu şey çok açıktı. İnsanların bir bölümü hangi hakka dayanarak insanların öteki bölümünü hapse atabilir, bunlara işkence edebilir, sürgüne gönderebilir, dövebilirdi. İşkence ettikleri, dövdükleri, öldürdükleri insanlardan bunların hiçbir farkları yoktu oysa. O zaman kitaplar yanıt verecek yerde bir takım düşünceler ileri sürüyorlardı. İnsanlar iradelerine sahip midirler, değil midirler? kafatasının biçimi bir adamın suçlu olduğunu ortaya koyar mı, koymaz mı? Kalıtsal ahlaksızlık diye bir şey var mıdır? Suçta soya çekimin rolü nedir? Ahlak, dirilik, soysuzlaşma, mizaç, huy diye niye derler? İklimin, beslenme biçiminin, bilgisizliğin, taklitçiliğin, hipnotizmanın, tutkuların suç üzerinde etkileri nelerdir? Toplum nedir? Ödevleri nelerden ibarettir? Falan filan. Bütün bu düşünceler Dmitri Nehludov'a okuldan dönmekte olan küçük bir çocuğun vermiş olduğu yanıtı anımsattı. Prens ona, harfleri öğrendin mi? Diye sormuştu. Çocuk, öğrendim diye yanıt vermişti. Peki, ayak sözcüğünde hangi harfler var söyle bakalım. O zaman çocuk kurnaz bir edayla yanıt vermişti. Hangi ayak? Köpek ayağı mı? İşte kendisi bir tek ana soru sorduğu halde bilim kitaplarında yine soru biçiminde olan buna benzer yanıtlarla karşılaşıyordu. Evet, bu sorularda ya da yanıtlarda diyelim, çok büyük bilgi, çok büyük zeka ve ilgi çekici birçok yan vardır ama ana sorunun, yani bir insan başka bir insanı nasıl cezalandırabilir sorusunun yanıtı yoktu. Cevap eksik olduktan başka kitaptaki bütün yargılar cezayı açıklayıp haklı göstermeye çalışıyordu. Cezanın gerekliliği ise su götürmez bir gerçek sayılmaktaydı. Dmitri Nehludov çok ama gelişigüzel okuyordu. Aradığı çözümü bulamayışını okumalarındaki düzensizliğe yormaktaydı. Yalnız sorunun yanıtını sonradan bulacağını umuyor, onun için bir zamandır zihninde belirmeye başlamış olan başka bir sorunun doğruluğuna inanmaktan kendini alıkoyuyordu. Katyuşa'nın da bulunacağı kafilenin yola çıkış günü 5 Temmuz olarak saptandığından Dmitri de aynı gün onunla yola çıkmak için hazırlandı. Yolculuktan bir gün önce ablası, kocası da yanında olduğu halde çıka geldi. Dmitri'den 10 yaş büyük olan Natalya Rogojinskaya'nın kardeşinin yetişme tarzı üzerinde çok büyük etkisi olmuştu. Çocukluğunda onu çok sevmişti. Sonraları, yani evlenişinden az önce 25 yaşındaki genç kız 15 yaşındaki delikanlıyla duygu, düşünce bakımından tam bir anlaşmaya varmıştı. Natalya o sıralarda Dmitri'nin arkadaşı olup sonradan ölen Nikolenka İrtenyev'i seviyordu. Sonradan iki kardeş de eskiden bağlandıkları şeyleri unutmuşlardı. Dmitri Nehludov asker olup düzensiz bir yaşam sürmüş, Natalya ise şehvetle sevdiği bir adamla evlenmişti. Bu adam vaktiyle Natalya ve kardeşi için değerli ve kutsal olmuş ne varsa bunları aldırmıyordu. Natalya eskiden manevi bir evrime, özveriye erişmek için emeller beslemişti. Kocası ise bunları aşırı bir onurluluktan, gösteriş tutkusundan ibaret sayıyordu. Bu duruma başka bir neden bulacak zihniyeti bir adam değildi zaten. Rogojinski pek soylu sayılmayan, yoksul bir ailenin çocuğuydu. Buna karşılık çok becerikliydi. Günü gününe elde edeceği çıkarlara göre, liberallerle tutucular arasında çok ustalıklı biçimde mekik dokuyordu. Kadınların hoşuna giden özel bir yanı bulunduğu için hukukçulukta oldukça parlak biçimde sivrilmişti. Yabancı bir ülkede Nehludov'la tanıştığı zaman artık pek genç sayılmazdı. Natalya'ya kendini sevdirmenin yolunu bulmuş, onunla hemen hemen annesinin isteğine aykırı olarak evlenmişti. Natalya'nın annesi bu evlenmede çifti birbirine denk bulmamaktaydı. Dmitri Nehludov eniştesinden tiksiniyordu ama bu duygusunu belli etmiyor, bununla savaşmaya çalışıyordu. Rogojinski epeyce duygulu fakat kendinden çok emin tavırlı bir adamdı. Dmitri'nin ablası bu aşağılık adama karşı şiddetli, bencil, şehvetli bir aşk duymaktaydı. Kocasına hoş görünmek için kişiliğinin en iyi yanlarını öldürmüştü üstelik. Bütün bu nedenler yüzünden Dmitri'ye eniştesi çok sevimsiz görünüyordu. Delikanlı, Natalya'nın bu kıllı, dazlak kafalı adamın karısı olduğunu düşünerek hep üzüntü duymuştu. Onların çocuklarına karşı duyduğu nefreti bile gizlemekte güçlük çekiyordu hatta. Ablasının doğuracağını öğrendiği her sefer sanki kızcağız hepsine yabancı olan bu adamla sevişip çirkin bir hastalığa yakalanmış gibi adeta acımıştı ona. Karı kocanın bir oğlan, bir de kız çocukları vardı ama gelirken onları getirmemişler, kentin en iyi otelinin en güzel dairesine yerleşmişlerdi. Natalya hemen annesinin eski evine gitti. Kardeşini orada bulamadı. Agrafena Petrova onun bir pansiyona yerleştiğini söyledi. Natalya da oraya gitti. Gündüzleri bile karanlık olan pis kokulu koridorda hırpani bir garsonla karşılaştı. Garson ona, Prens dışarı çıktı, dedi. Natalya, öyleyse odasına gireyim de kendisine bir mektup bırakayım, dedi. Garson da onu Prens Nehlilov'un odasına götürdü. Natalya iki küçük odayı da inceden inceye gözden geçirdi. Her yanda kardeşinin o çok iyi bildiği temizliğinin, titizliğinin izlerini gördü. Yalnız odaların çok üstün körü döşenmiş olmalarına pek şaştı. Böyle bir şeye hiç alışık değildi çünkü. Yazı masasının üstünde kardeşinin kağıtlar uçmasın diye kullandığı pirinçten bir köpek heykelini gördü. Ayrıca masanın üzerinde dosyalar, kağıtlar, ceza yasası ciltleri, bir takım düşünürlerin kitapları vardı. Fransız toplum bilincisi Tardin bir kitabının içine de okuduğu yer kaybolmasın diye fil dişinden bir kağıt keseceğini sokmuştu. Natalya bir kağıda, "Bugün muhakkak bizi görmeye gel," diye yazdıktan sonra gördüklerine pek şaşmış olduğu için hayretle başını salladı, oteline döndü. Kardeşiyle ilgili iki sorun kafasını pek kurcalamaktaydı. Bunlardan biri Dimitri'nin Katyusha ile evlenmek niyetinde oluşuydu. Herkes bundan söz ettiği için bu işle ilgili dedikodular Natalya'nın da kulağına çalınmıştı. Sonra Dimitri'nin topraklarını köylülere bırakmış olması vardı. Birçok kimse onun bu davranışını siyasi ve tehlikeli buluyorlardı. Bir bakıma kardeşinin Katyusha ile evlenecek olması Natalya'nın hoşuna gidiyordu. Onun bu kararını beğeniyor, kendisi de onun yerinde olsa böyle yapacağını düşünüyordu. Natalya evlenmeden önce iki kardeş de daha gençken hep böyle romantik düşünceler beslerlerdi. Ama öte yandan da kardeşinin böylesine aşağılık bir yaratıkla evleneceğini düşünerek korkmaktan kendini alamıyordu. Duyduğu bu sonuncu duygu daha baskın çıktı. Kardeşini bu tasarısından caydırmak için elinden geldiğince çalışmaya karar verdi. Yalnız bunun nedenli güç olacağını da bilmiyor değildi. Toprakların köylere bırakılışına gelince Natalya'nın buna pek aldırış ettiği yoktu. Buna karşılık kocası bu yüzden küplere binmişti. Natalya'nın kardeşini böyle bir tasarıdan vazgeçirmek için onun üzerine baskı yapmasını istiyordu. Ignaty Rogojinski, gururuna kapılarak verilmiş saçma, budalaca bir karar bu, diyordu. İnsan böyle bir şeyi olsa olsa başkalarına benzememek, övülmek, kendinden söz ettirmek için yapar. Toprağını köylere verecekmiş, köylüler de toprak için para ödeyeceklermiş ama bu parayı sonradan yine kendi gereksinimlerine harcayacaklarmış. Böyle aptalca şey olur mu hiç? Madem toprağını köylere vermek istiyordu, ne diye bunu Köylüler Bankası'nın aracılığıyla satmadı onlara? Bunu bir anlamı olurdu hiç değilse. Yaptığı işin delilikten farkı yok. Ignaty Rogojinski böyle söylerken toprakların yönetimini kendi eline almayı da düşünüyordu. Onun için bu acayip karar konusunda karısının kardeşiyle ciddi olarak konuşması gerektiğine inanmaktaydı. Prens Nehlidov sokaktan dönünce masanın üzerinde ablasının yazdığı mektubu gördü. Hemen onu görmeye gitti. Akşam oluyordu. Eniştesi bitişik odada oynuyordu. Natalya kardeşini yalnız başına karşıladı. Üstünde siyah ipekliden ince bir giysi vardı. Göğsünde kırmızı bir kurdele vardı. Saçlarını son moduya uygun olarak başının üstünde toplamıştı. Onu gören, kendi yaşında olan kocasının hoşuna gitmek için bin bir çareye başvurduğunu hemen anlardı. Kardeşini görünce hemen oturduğu divandan kalktı. İpekli eteklerini hışırdata hışırdata ona doğru ilerledi. İki kardeş kucaklaştılar, sonra gülümseyerek birbirlerine baktılar. Anlatılmaz, esrar dolu bir bakışmaydı bu. Çok anlamlıydı, gerçeklerle doluydu. Fakat bu bakışın ardı sıra konuşmaya başladıkları zaman sözlerinde gerçekten eser olmadığı hemen belli oluverdi. Annelerin ölümünden beri birbirlerini görmemişlerdi. Dimitri, şişmanlamışsın, gençleşmişsin, dedi. Natalya'nın dudakları sevinçle ürperdi. Sen de zayıflamışsın, dedi. Enişte nasıl, iyi mi? Uyuyor. Gece uyumamıştı da. Daha birçok şeyler söyleyebilirlerdi ama sözlerinde bunlardan eser yoktu. Yalnız bakışlarından her birinin söylemesi gerekip de söyleyemediği bir şeyin bulunduğu anlaşılıyordu. Natalya, senin pansiyona gittim, dedi. Evet biliyorum, evden çıktım. Orası çok büyük, çok boş, çok iç karartıcı geliyordu. Bana göre yer değil. İstersen eşya ile birlikte sen tut orayı. Agrafena Petrovna da söz etti bundan. Çok sağ ol, yalnız... O sırada otel garsonu içeri girdi. Elinde gümüşten bir çay takımı vardı. fincanları yerleştirip gidinceye kadar iki kardeş sustular. Natalya masanın karşısındaki bir koltuğa oturmuştu. Hiçbir şey söylemeksizin çayı hazırlamaya başladı. Dimitri de konuşmuyordu. Sonunda Natalya kardeşinin yüzüne bir göz attı kararlı bir tavırla. "Olup bitenlerin hepsini biliyorum Dimitri," dedi. "Biliyorsan daha iyi. Peki ama sürdüğü o hayattan sonra o kızı adam edeceğine inanıyor musun gerçekten?" Dimitri alçak iskemlerin üstünde hiçbir yere dayanmaksızın dimdik oturuyor, ablasını dikkatle dinliyordu. Söylediklerini iyi anlamaya, ona ayrıntılı bir yanıt hazırlamaya çalışıyordu. Hala Katyusha'yla yaptığı son görüşmenin etkisi altındaydı. Benliği herkese karşı sakin bir sevinç, herkese karşı iyi duygularla doluydu. "Ben onu değil, kendimi adam etmek istiyorum asıl," dedi. Natalya içini çekerek yanıt verdi. "İyi ama evlenmekten başka yollar da var bunun için." "Evlenmenin en iyi yol olduğunu düşünüyorum ben. Ayrıca evlilik beni yepyeni bir aleme sokmuş olacak ki bu alemde yararlı da olabilirim." "Vallahi bunun seni mutlu edeceğine pek inanmıyorum ben. Söz konusu olan benim mutlu olmam değil ki. Orası öyle. Ama o kadında yürek denen şeyin zerresi varsa böyle bir davranış pahasına mutlu olmayı kabul edemez. Bunu istemez bile hatta. Zaten istemiyor. Anlıyorum ama yaşam denen şey..." "Yaşam mı? Ne yani?" "Yaşam insandan başka şeyler bekler." Dimitri ablasının yüzüne baktı. Bu yüz hafifçe kırışmıştı ama hala güzeldi. Gözlerinin dudaklarının kıyılarında incecik çizgiler vardı. Sonra yanıt verdi. "Yaşam ödevimizi yapmamızdan başka şey istemez bizden." Natalya içini çekerek, "Vallahi anlayamadım gitti," dedi. Dimitri ablasının kızlık yıllarını anımsıyor, "Sevgili kardeşim benim, nasıl olmuş da bu denli değişebilmiş?" diye düşünüyordu. Ona karşı çocukluk döneminin binlerce anısından oluşan sevecenlik dolu bir duygu beslemekteydi çünkü. O sırada her zamanki gibi başını dik, göğsünü şişkin tutarak Ignatiy Rogojinski göründü. Çevik, sessiz adımlarla gülümseyerek ilerliyordu. Gözlüklerinin her camında üçer pırıltı vardı. Kafası yine dazlak, sakalı yine kara ve parlaktı. Yapmacıklı bir edayla, "Merhaba Dimitri, hoş geldin," dedi. Birbirlerinin elini sıktılar. Sonra Ignatiy gidip yavaşça bir koltuğa oturdu. "Sizi rahatsız etmiyorum ya," diye sordu. Dimitri, "Yok canım," dedi. "Sözlerimi, davranışlarımı kimseden gizlediğim yok ki zaten." Fakat bu yüzü, bu kıllı elleri, bu korumacı, ukala tavırları görür görmez içindeki iyi niyetler bir an içinde uçup gidivermişti. Natalya, "Dimitri ile tasarılarından söz ediyorduk," dedi. Sonra çaydanlığı alarak, "Sana da çay vereyim mi?" diye sordu. "Ver lütfen." Sonra, "Neymiş bu tasarılar kuzum?" Dimitri, "Kendine karşı suç işlediğim kadın bir mahkumlar kafilesiyle Sibirya'ya gidiyor. Ben de onunla gideceğim," dedi. "Ama duyduğuma göre yalnız onunla gitmekle kalmayacakmışsın. Daha fazlasını da yapacakmışsın galiba." "Evet, onunla evlenmeyi de düşünüyorum ama o isterse elbet." "Ya, sahi mi? Sorması ayıp olmasın ama niçin yapıyorsun bunu?" "Anlayamadım gitti doğrusu." "Nedeni şu, bu kadın, yani ahlaksızlık yolunda onun attığı ilk adım..." Dimitri söyleyeceği sözleri kolayca bulamadığı için kendi kendine içerlemekteydi. "Nedeni şu, bu işte suçlu olan benim, ceza gören o." "İyi ama ceza görmüş olduğuna göre tam anlamıyla suçsuz olmasa gerek, değil mi?" Dimitri, "Hayır, tamamen suçsuz o," dedi. Sonra kendisini yersiz bir coşkuya kaptırarak davanın aşamalarını anlattı. Eniştesi, "Evet, başkanın ihmali var bunda," dedi. Sonra jüri üyeleri de kararlarını düşünmeden vermişler. "Ama bu gibi işleri senato düzeltir." "Senato temyiz dilekçesini reddetti." "Reddettiyse bozma nedenleri yetersizdi demek. Senato davaların esasını incelemez. Mahkeme gerçekten yanlış bir karar vermişse daha yüksek bir makama af dilekçesi vermek gerekir." "O da yapıldı ama başarı olasılığı hiç yok. İşi bakanlıktan soracaklar, bakanlık evrakı senatoya havale edecek. Senato kararda direnecek, her zaman olduğu gibi de suçsuz bir insan ceza görmüş olacak." Ignatiy küçümser bir edayla gülümseyerek, "Evvela bakanlık senatoya başvurmayacak," dedi. "Mahkemeden dava dosyasını getirtecek. Bunda bir yanlışlık bulursa ona göre bir sonuca varacak. Sonra suçsuz bir insan hiçbir zaman mahkum olmaz ya da pek ender mahkum olur. Ancak suçlular mahkum edilir. Ignatiy Rogojinski kendine güvenilen bir eda ile hoşnut bir gülümseyişle konuşuyordu. Dimitri de yine eniştesine karşı kötü duygular uyanmaya başlamıştı. Ben de tersine inanıyorum bunun, dedi. Mahkumların büyük çoğunluğunun suçsuz olduğu sonucuna vardım çünkü. Ne demek yani? Evet, kelimenin tam anlamıyla suçsuz onlar. Örneğin bu kadın kimseyi zehirlemiş değil. Cezaevinde tanıdığım bir köylü kendisine yorulan cinayeti işletmemiş. Kundakçılıktan yargılanan bir anaoğul da suçsuz. Asıl yangını çıkaran adam yanan yapının sahibi. Oysa anaoğul az daha mahkum oluyorlardı. Her zaman adli yanılgılar olabilir. Kuşkusuz. İnsanların kurduğu bir müessese yanılgıdan bağışık olamaz. Bana kalırsa kararını uygulamaya başlamazdan önce iyice düşünüp taşınmalısın. Benim özel işlerimden mi söz etmek istiyorsunuz? Ignatiy sözünün kesilmesine fırsat bırakmadan ekledi. İzin verirsen söz konusu olan ne ben ne de çocuklarım. Onların gelecekleri sağlama bağlanmıştır. Bana gelince rahat rahat geçinecek kadar para kazanıyorum herhalde. Onun için iyice düşünüp taşınmadan yapmak istediğim bu davranışa karşı gelirken kendi çıkarlarımı düşünerek yapmıyorum bunu. Seninle ilke bakımından uyuşmuyorum, anlıyor musun? Bana kalırsa kitap oku, iyice düşün. Ondan sonra Dimitri sarardı. Tanrı aşkına enişte, bırakın da kendi işlerim üzerinde kendim karar vereyim. Okumak mı gerekiyor, okumamak mı? Onu da ben düşüneyim, dedi. Ellerinin buz kesildiğini hissediyordu. Kendini tutamıyordu artık. Sustu, çayını içmeye başladı. Biraz yatıştıktan sonra ablasına, çocuklar nasıl, diye sordu. Ablası, çocukları babaannelerine bıraktık, dedi. Sonra erkekler arasındaki bu tartışmanın sona ermiş olmasından memnun, ekledi. Çocuklar da tıpkı senin eskiden yaptığın gibi yolculuk oyunu oynuyorlar. Hani iki bebek vardı, birisi kuzguni bir Arap'tı. Öteki de Fransız kızı derdin. Dimitri gülümseyerek, nasıl da unutmamışsın, dedi. Sonra işin asıl tuhaf tarafı, onlar da bu oyunu tıpkı aynı biçimde oynuyorlar. Acı tartışma sona ermiş, Natalya yatışmıştı. Fakat kocasının önünde yalnız kardeşini anlayacağı şeylerden söz etmeyi doğru bulmadı. Daha genel konulara dönmüş olmak için sözü Petersburg'dan gelen son haberlere getirdi. O da Bayan Kaminskaya'nın biricik oğlunun düeloda ölmüş olduğundan söz etti. Ignatiy, bu ne biçim toplumsal düzendir anlayamıyorum, dedi. Bence düello da adi bir suçtur ama onu suç saymıyoruz bir türlü. Prens onun bu görüşüne yanıt verdi. Aralarında yine bir tartışmadır başladı. İkisi de üstü kapalı sözlerle konuşuyorlardı. Düşüncelerinin tamamını söylemiyorlar, fikirleri birbirine aykırı olduğu için her biri kendi görüşü üzerinde ayak diriyordu. Dimitri, peki öyle olsaydı mahkeme ne yapardı, diye sordu. Düellocılardan hangisi ötekini öldürmüşse onu adi bir katil gibi mahkum ederdi. Dimitri yine ellerinin buz kesildiğini hissetti. Ateşli bir edayla sordu. Peki sonu ne olurdu bunun? Ne olacak? Adalet yerine gelmiş olurdu. Sanki mahkemeler iş görürken adaleti düşünüyorlar, değil mi? Ben suçlular arasında, örneğin kendilerini yargılayan yargıçlardan bile daha üstün kimseler bulunduğunu gördüm. Ahlaklı, ilke sahibi kimselerdi bunlar. Fakat Ignatiy sözünün kesilmesine alışık olmayan bir adam tavrıyla kaynını dinlemiyordu. O da buna çok içerliyordu. Ignatiy de onunla aynı anda konuşmaya devam etti. Sonra ben mahkemelerin rolünün var olan düzeni korumak olduğu görüşünde de değilim. Mahkemeler kendi amaçlarını izlerler ki bu da suçları yola getirmektir. Dimitri, cezaevlerinde de bu suçlar Allah için yola geliyorlar doğrusu, dedi. Ignatiy ekledi. Mahkemelerin ödevi, toplumun varlığını tehdit eden, doğru yoldan sapmış, hayvan gibi insanları zararsız hale getirmektir. Ama iş şurada ki, mahkemeler ne bu yönde ne de başka yönde davranıyorlar. Ignatiy zoraki bir gülümseyişle, nasıl, anlayamadım, dedi. Yani demek istiyorum ki aslında mantıklı olan ve eskiden de kullanılmakta olan iki ceza vardır. Cismani ceza ile ölüm cezası. Fakat örf ve adetler yumuşamış olduğundan şimdi her iki cezada gittikçe daha az kullanılıyor. Allah Allah, yepyeni bir şey bu. Bunu senin ağzından duymakta çok şaştım doğrusu. Evet, bir adam kendi canının yanmasına neden olan bir davranışı ileride yine yapmasın diye onun canını yakmak mantıklı bir şey. Nitekim toplum için zararlı, tehlikeli bir adamın kellesini uçurmak da yine öyle, mantıklı bir harekettir. Her iki ceza da bence makuldür, yerindedir. Fakat tembellik ve kötü örnekler yüzünden doğru yoldan sapmış bir insanı hapse tıkıp da onu kendisinden daha aşağılık yaratıklarla bir arada büsbütün boş oturtmaya zorlamanın ne anlamı var? Ya da böyle bir adamı masrafı devlete ait olmak üzere Tula ilinden alıp İrkutsk'a, Kursk'a, Sürbiye ne gerek var? Üstelik böyle her bir sürgün hükümete tam 500 rubleye mal oluyor. Evet ama insanlar masrafı devlete ait olan bu yolculukları yapmaya korkuyorlar. Bu korku olmasa, cezaevleri olmasa biz de şimdi burada böyle karşılıklı oturup konuşuyor olmazdık. Cezaevleri bize bu rahatlığı sağlayamazlar. Mahpuslar orada sonsuza dek kalmıyorlar çünkü. Günün birinde salıveriyorlar onları. Tersine bu kurumlarda mahpuslar günahın, kötülüğün en yüksek düzeyine ulaşıyorlar. Böylelikle tehlike daha da artmış oluyor. Yani infaz sisteminin ıslahı mı gerek sence? Islahına olanak yok ki. Cezaevleri ıslaha kalkışsak, bu işte halkın öğretim için harcadığımızdan daha fazlasını harcamak zorunda kalırız ki bu da millete yeni bir yük olur. İyi ama infaz sisteminde kusurlar var diye biz de mahkemelere kusur bulamayız ki. Dimitri sesini yükselterek, "Vallahi bu kusurlara çare bulmak olanaksız," dedi. "Peki ama ne yapalım yani? Suçluların hepsini öldürelim mi? Ya da bir devlet adamının önerdiği gibi gözlerini mi oyalım?" "Vallahi enişte belki zalimce bir şey olur bu. Ama hiç olmazsa anlamı olur. Şimdi uygulanan yöntemler de zalimce. Ama anlamsız olduktan başka hepsi de öyle saçma ki aklı başında insanların ceza mahkemelerinin görmekte oldukları bu kadar aptalca, bu kadar zalimce bir işe nasıl kattırabildiklerine şaşıyorum doğrusu." Ignati Rogojinski sarardı. "İyi ama ben de katılıyorum bu çalışmalara," dedi. "Orası sizin bileceğiniz iş. Bana sorarsanız aklım almıyor bunu doğrusu." Ignati titrek bir sesle, "Senin anlayamadığın daha birçok şey var sanırım," dedi. "Örneğin ben bir oturumda şöyle bir şeye tanık oldum. Bir savcı her normal insanda acımaktan başka duygu uyandırmayacak olan bir çocuğu mahkum ettirmek için uğraşıp duruyordu." Ignati ayağa kalkarak, "Vallahi ben böyle düşünsem yargıç olmazdım," dedi. Dimitri eniştesinin gözlüklerinin arkasında acayip bir parıltı gördü. "Gözyaşı mı bunlar yoksa?" diye sordu kendi kendine. Gerçekten de gözyaşıydı bunlar. Ignati Rogojinski kendini hakaret görmüş sayıyordu. Kalkıp pencerenin yanına gitti, cebinden mendilini çıkardı. Arkasını dönerek hem gözlüklerini hem gözyaşlarını sildi. Sonra yine divana doğru geldi, bir sigara yaktı. Bir daha da ağzını açmadı. Dimitri, eniştesiyle ablasını bu kadar incittiğini görerek üzüldü. Ertesi gün yola çıkıyordu, onları bir daha görmeye fırsat bulamayacağını bilmekteydi üstelik. Adeta utana sıkıla izin istedi. Kendi kendine şöyle düşünüyordu. "Söylediklerim belki de doğru. Zaten itiraz da edemedi bana. Ama onunla böyle konuşmamalıydım. Bendeki değişiklik yüzeysel. Onun için ne diye eniştemi böyle aşağıladım da bu yüzden zavallı Natalya'yı üzdüm sanki." Kafile istasyondan saat 3'te yola çıkacaktı. Dimitri Nehludov'da kafilenin gidişinde hazır bulunmak, onunla trene kadar gitmek için cezaevine öğleden sonra gitmeyi tasarlamıştı. Eşyalarıyla kağıtlarını yerleştirirken eline güncesi geçti. Defterin birkaç yerini, bu arada Petersburg'a gitmeden yazmış olduğu son bölümü okudu. "Katyusha yapmak istediğim özveriyi kabul etmiyor. Kendisi özveride bulunmakta ayaktırıyor. Bunu başardı ama ben de başardım sayılır. İç aleminde bir değişiklik olmaya başladı galiba. Ben de buna seviniyorum. Bunun böyle olmasından korkuyorum ama öyle sanıyorum ki yeniden doğuyor o." Daha sonra şöyle yazmıştı. "Acı çektim ama sonunda sevindim. Hastanedeyken yolsuz bir davranışta bulunduğunu öğrendim. Bu yüzden çok derin bir acı duydum. Bu kadar acı çekeceğimi ummuyordum. Katyusha'ya hınçla, tiksintiyle söz söyledim. Sonra birdenbire kendimin de şimdi ondan tiksinmeme neden olan bu günahı kaç kez işlemiş olduğumu düşündüm. Bunun üzerine kendime karşı tiksinme, ona karşı acıma duydum. Bu yüzden de çok ferahladım. İnsan başkasının gözünde çöpü arayacağına, kendi gözündeki merteği zamanında görebilse ne iyi olacak. Sonra o günkü tarihle şunları yazdı. Natalya'yı görmeye gittim, salt bencillik olsun diye ona karşı sert, zalim davrandım. Bu yüzden de acı bir anı kaldı bende. Ama ne yapabilirim ki? Yarın yeni bir yaşam başlıyor. Geçmişe hem de sonsuza dek veda ediyorum. Sabahleyin uyanır uyanmaz duyduğu ilk şey, eniştesine karşı takındığı tavırdan ötürü pişmanlık oldu. Böylece kalkıp gidemem diye düşündü. Bari gidip onlara göreyim de yaptığı bu yanlışı onarayım. Saatine bakınca zamanın kalmadığını, kafilenin cezaevinden çıkışında hazır bulmak için acele etmesi gerektiğini anladı. Hazırlıklarını çabucak bitirdi. Eşyalarını kapıcıyla Fedosya'nın kocası Taras'a teslim edip doğrudan istasyona yollandı. Sonra ilk rastladığı arabaya aslayıp cezaevinin yolunu tuttu. Mahkumların treni, yolcuların binecekleri trenden 2 saat önce kalkıyordu. Dimitri yolcu trenine binecekti. Onun için pansiyonun hesabını gördü. Geri dönmeyi düşünmüyordu çünkü. Temmuz'un en sıcak günleriydi. Gece de çok sıcak geçmiş olduğundan kaldırım taşları, evlerin duvarları, damların kiremitleri soğumaya vakit bulamamışlardı. Sıcaklıklarını olduğu gibi zaten ağır ve boğucu olan havaya katıyorlardı. Yaprak bile kımıldamıyordu. Rüzgar esse bile toz dolu, yağlı boya kokan sıcak hava dalgaları getiriyordu. Sokaklar hemen hemen ıssızdı. Arada bir gelip geçenler evlerin gölgelerine sığınıyorlardı. Yalnız kaldırımcılar sokağın ortasına oturmuşlar, ellerindeki çekişlerle taşları sıcak kumların içine gömüyorlardı. Belediye çavuşları canları sıkılmış bir edayla sokakları arşınlıyorlar, güneşe bakan yandaki perdelere indirilmiş olan atlı tramvaylar da çanlarını çala çala geçip gidiyorlardı. Dimitri'nin arabası cezaevine yaklaştığı zaman kafile henüz dışarı çıkmamıştı. Mahkumların teslim alınması işi sabahın saat 4'ünde başlamıştı. İçeride hala aynı hararetle sürüyordu. Kafilede 624 erkekle 64 kadın vardı. Bunları adları yazılı listelerle bir bir kontrol etmek, hastalarla zayıfları ayırmak, sonra hepsini kafile komutanına teslim etmek gerekiyordu. Yeni müdüre 2 yardımcısı, başhekim, hasta bakıcı kadın, kafilenin başı, bir de memur avluda duvarın gölgesine oturmuşlardı. Önlerinde üzeri kağıtlar, kalemler, hokkalarla dolu bir masa vardı. Mahkumları birer birer çağırıp inceliyorlar, sorguya çekiyorlar, her biri önlerinden geçtikçe masanın üzerindeki listeye bir işaret koyuyorlardı. Günün o saatinde güneşin ışıkları masanın yarısına vurmaya başlamıştı. Üstelik havasızlık ve çok yakında duran mahkumlar kalabalığın solukları yüzünden sıcak daha ağır, daha boğucu olmuştu. Kafilenin başı olan subay sigarasından bir nefes çekerek, "Bu iş hiç bitmeyeceğe benziyor," dedi. Tıknaz, kırmızı yüzlü, kalkık omuzlu, kısa kollu bir adamdı. Ağzının üzerine sarkmış bıyıklarının arasına boyuna bir sigara kıstırarak fosur fosur içiyordu. "Öldürdünüz beni yahu. Nereden topladınız bu kadar mahkumu? Daha çok var mı?" Memur kağıtlara bakarak, "24 erkekle kadınlar kaldı," dedi. O zaman subay birbiri arkasına sıralanıp henüz gözden geçirilmemiş olan mahkumlara bağırdı. "Ne bekliyorsunuz yahu? İlerlesenize." Erkek mahkumlar sıra olmuşlardı. Gölgede değil de güneşteydiler. 3 saatten fazla bir zamandan beri sıraları gelsin diye bekliyorlardı. İçeride bu iş görülürken dışarıda da yine her zamanki gibi kapıya tüfekli bir nöbetçi dikilmişti. Ayrıca kapının önünde yürüyemeyecek haldeki mahkumları taşıyacak olan 20 kadar araba sıralanmış bulunuyordu. Bir köşede de hısımlardan, arkadaşlardan oluşan bir kalabalık durmaktaydı. Dimitri de gidip bunların arasına karıştı. Bunlar kafilenin cezaevinden çıkmasını bekliyordu. Herkes kendi yakınını görmek, olanak bulursa ona bir söz söylemek ya da bir şeyler vermek istiyordu. Dimitri orada yaklaşık 1 saat bekledi. Sonunda kapının ardında pranga şıkırtıları, ayak sesleri, buyruklar, öksürükler, büyük bir kalabalığın çıkardığı o boğuk gürültü işitildi. 5 dakika kadar sürdü bu. O zaman içinde de gardiyanlar boyuna asıl kapının yanındaki küçük kapıdan girip çıktılar. Sonunda bir buyruk işitildi. Büyük kapı gacır gucur açıldı, zincirlerin şıkırtıları arttı. Ellerinde tüfek, sırtlarında beyaz ceket olan muhafız askerler dışarı çıktılar. Sonra herhalde alışmış oldukları bir tavırla kapının önünde düzgün, geniş bir halka oldular. Onlar yerlerini alınca yeni bir buyruk işitildi. Peşlerinden de mahkumlar ikişer ikişer göründü. Tıraş edilmiş başlarında yassı takkeler, omuzlarında çıkınlar vardı. Zincirli ayaklarını sürüyerek bir kollarını sallarken ötekiyle de omuzlarındaki torbanın sarkmakta olan ucunu tutuyorlardı. Başka mahkumlar geliyorlardı. Bunların hepsi kurşuni bir kaput giymiş, sırtlarına da iskambildeki karobeyi biçiminde koyu renk bir bez parçası dikilmişti. İçlerinde gençler, yaşlılar, zayıflar, şişmanlar, soluk benizliler, kırmızı benizliler, esmerler, bıyıklılar, sakallılar, sakalsızlar, Ruslar, Tatarlar, Yahudiler vardı. Hepsi de zincirleri şakırdatarak, sanki uzun bir yürüyüşe hazırlanıyorlarmış gibi kollarını pervasızca sallayarak dışarı çıkıyorlardı. 15 adım kadar yürüdükten sonra duruyorlar, dörder dörder birbirlerinin ardına uysalca sıra oluyorlardı. Onların ardından sürgünler göründü. Bunlar da bitmek tükenmek bilmeyen bir dizi halinde kapıdan çıktılar. Mahkumlarla aynı kılıktaydılar. Yalnız ayaklarında zincir yoktu da elleri kelepçeliydi. Bunlar da mahkumlar gibi pervasız bir tavırla dışarı çıkıyorlar, sonra duruyorlar, dörder dörder sıra oluyorlardı. Onların ardından mülki makamları mahkum ettikleri erkekler, sonra da kadınlar çıktı. Kadınlar da sınıflara ayrılmıştı. Başta kürek mahkumları ilerliyordu. Bunlar boz renk kaftanlar giymişler, yine o renk başörtüler örtmüşlerdi. Arkalarında sürgüne gönderilen kadınlar geliyordu. En geriden de kafileyi kendi istekleriyle izlemekte olan kadınlar gelmekteydi. Bunlar kentli ya da köylü kılığındaydılar. Kimi kadınlar kaputların eteklerine sardıkları çocukları kucaklarında taşıyorlardı. Erkek, kız daha yetişkin, başka çocuklar da kafilenin ardından geliyorlardı. Erkekler sessiz sedasız duruyorlardı. Yalnız arada bir öksürmekte ya da bir iki söz söylemekteydiler. Kadınlar arasındaysa hiç ardı arkası gelmeyen seslerin gürültüsü işitiliyordu. Dimitri bir ara Katyuşa'yı kapıdan çıktığı sırada görür gibi oldu ama genç kadın mahkumlar kalabalığı içinde kayboldu. Prens insanlıktan, hele kadınlıktan uzak kurşuni bir yaratıklar kalabalığından başka bir şey göremez oldu. Ellerinde torbalar, kimisinin kucağında çocuk vardı. Onlar da erkeklerin arkasında sıra olmuşlardı. Mahkumlar cezaevinin avlusunda sayılmıştı ama muhafızlar onları bir kez daha sayıp ellerindeki listelerle karşılaştırıyorlardı. Bu denetleme epeyce sürdü. O arada bazı mahkumlar kımıldanıyor, yer değiştiriyorlar. Böylece askerleri şaşırtıyorlardı çünkü. Askerler bunlara küfür ediyor, kimileri itip kakıyor, hepsini yeni baştan sayıyorlardı. Mahkumlar uysal uysal duruyorlardı ama askerlerle dehşetli diş biledikleri belliydi. Bu yeni yoklama da sona erince kafile başkanı subay bir buyruk verdi. Kalabalık arasında bir kaynaşma oldu. Hasta, zayıf mahkumlarla kadınlar, çocuklar birbiriyle yarışarak arabalara koştular. Torbalarını yerleştirdikten sonra kendileri de yer kapmak için birbirleriyle kavga eden neşeli çocuklar, hasta oldukları için kederli, bitkin duran mahkumlarla bir arada arabalara binerek oturdular. Birkaç erkek de takkelerini çıkararak subaya yaklaşıp bir şeyler söylediler. Prens Dimitri Nehlidov sonradan bunların da arabalara binmeye kalkıştıklarını öğrendi. Ama subayın yanıt vermeksizin, hatta bunların yüzlerine bile bakmaksızın sigarasını tüttürmeye devam ettiğini gördü. Sonra bir ara subay, mahkumlardan birine vurmak için birdenbire kısa kolunu havaya kaldırdı. Bunun üzerine mahkum da tıraşlı kafasını omuzlarının arasına gömerek tokattan kurtulmak için yana doğru sıçradı. Soylu aileden olan mahkumların arabaya binmeye hakları vardı. Mahkum da subaya kendinin soylu olduğunu söylemiş olacaktı herhalde. Subay, ben soylu moylu tanımam, dedi. Bir sopa çekerim ki sana, ömrün oldukça unutamazsın. Hadi yürü bakayım. Mahkumlar arasında uzun boylu, ayağı prangalı bir ihtiyar vardı. Yürürken sendeliyordu. Yalnız onun arabaya binmesine izin verildi. Adamcağız yassı takkesini başından çıkarıp haç işaretleri yapa yapa arabalara doğru ilerledi. Ama ayağındaki prangalar ihtiyar bacaklarını kaldırmasına olanak vermiyordu. Uzun zaman arabaya tırmanamadı. Sonunda daha önce arabaya binip oturmuş bir kadın ihtiyarın kolundan çekip yardım etti de adamcağız arabaya binebildi. Bütün arabalar torbalarla dolduktan, arabalara binmelerine izin verilen mahkumlar da bu torbaların üzerine yerleştikten sonra subay şapkasını çıkararak mendiliyle alnını, dazlak kafasını, kalın boynunu sildi, sonra haç işareti yaptı. Ardından ileri marş diye bağırdı. Bunun üzerine askerlerin tüfekleri şıkırdadı. Mahkumlar takkelerini çıkararak haç işareti yapmaya başladılar. Kafilenin yola çıkmasında hazır bulmak için gelmiş olanlar bağırışıp bir şeyler söylediler. Mahkumlar da bağıra bağıra onlara karşılık verdiler. Kadınlar arasında kimilerinin ağlayıp çığlıklar kopardıkları duyuldu. Sonra beyaz ceketli askerlerin çevrelediği kafile prangalı ayakların kaldırdığı toz bulutu içinde yola koyuldu. En önde askerler yürüyorlardı. Sonra zincirlerini şıkırdata şıkırdata erkek kürek mahkumları geliyordu. Onların ardından sürgünler, sonra mülki makamları mahkum ettikleri kimseler. Bunlar ikişer ikişer birbirlerine kelepçelenmişti. Peşlerinden kadınlar gelmekteydi. En geride de torbalarla, hastalarla yüklü arabalar geliyordu. Arabalardan birinde bir torba yığını üzerine oturmuş, her yanı sarıp sarmalanmış bir kadın boyuna hıçkırmaktaydı. Kafile öyle uzundu ki torbalarla, hastalarla yüklü arabalar daha yeni yola çıkarken ilk sıralar gözden silinmişti bile. O zaman Prens Nehridov kendisini beklemekte olan kira arabasına bindi. Arabacıya kafilenin yanı sıra ilerlemesini söyledi. Böylelikle mahkumlar arasında tanıdıkları olup olmadığını anlamak, Katyuşa'yı bulunca ona "Gönderdiğim şeyleri aldın mı?" diye sormak istiyordu. Yakıcı bir sıcak vardı. Yaprak bile kımıldamıyordu. Bin çift ayağın kaldırmakta olduğu toz yolun ortasından ilerleyen mahkumların üzerine çökmüştü. Hepsi de sıkı adımlarla ilerliyorlardı. Dmitri Nehlilov'un bindiği arabanın atı onları güçlükle geçebiliyordu. Acayip, korkunç görünüşlü, ne idüğü belirsiz bir takım hayaletler hep aynı biçimde kunduza giymiş ayaklar tarafından harekete getirilerek sıralar halinde ilerliyorlardı. Serbest kalan kollarını da sanki kendilerini yüreklendirmek istermiş gibi uyumla sallamaktaydılar. Sayıları pek çoktu. Hepsi birbirine benziyordu. Görünüşleri pek acayipti. Onun için Dmitri bunları insan değil de acayip, korkunç birer yaratık gibi görüyordu. Kürek mahkumları arasında Fedorov'u, sürgünler arasında da o soytarı hırsız Ohotin'le eskiden kendisine başvurmuş olan bir serseriyi gördükten sonradır ki içindeki bu duygu kayboldu. Mahkumların hemen hepsi başlarını çevirip arabadan kendilerini süzmekte olan bu baya bakıyorlardı. Fedorov, prensi tanıdığını göstermek için başını kaldırdı. Ohotin de ona göz kırptı. Fakat belki yasaktır diye ne biri ne de öteki onu selamlamadı. Dmitri kadınların hizasına geldiği zaman Katyuşa'yı hemen gördü. Genç kadın ikinci sırada yürüyordu. Bu sıranın başında kırmızı yüzlü, çirkin, kara gözlü, budur bir kadın vardı. Kaputunun eteklerini kaldırıp kemerine sıkıştırmıştı. Mahkumların "güzel kız" diye at taktıkları kadındı bu. Onun yanı sıra ıkına sıkına gebe bir kadın yürümekteydi. Katyuşa da sıranın üçüncüsüydü. Torbasını omzuna atmış, sakin ve azimli bir yüzle ileriye bakarak ilerliyordu. Dördüncüsü ise hoş yüzlü bir kadındı. Kısa bir kaput giymiş, başörtüsünü köylüler gibi bağlamıştı. O da yürekli bir tavırla ilerliyordu. Fedosya'ydı bu. Dmitri arabadan inerek gönderdiği eşyayı alıp almadığını, kendisini nasıl hissettiğini sormak için Katyuşa'ya yaklaşmak istedi. Fakat kafilenin yanı sıra yürümekte olan bir assubay onu hemen gördü, koşa koşa gelerek "Kafileye yaklaşma, yasaktır!" diye bağırdı. Dmitri tanıyınca, cezaevinde onu herkes tanıyordu artık, selamı benzer bir işaret yaparak durdu. "Şimdi olmaz," dedi. "İstasyona gelince konuşursunuz, burada konuşmak yasaktır." Sonra mahkumlara dönerek "Yavaşlamayın, ilerleyin!" diye bağırdı. Korkunç sıcağa rağmen kendini zorladı, ayağındaki yepyeni şık çizmeleriyle koşarak tekrar yerine geçti. Dmitri kaldırıma çıktı, arabacıya peşinden gelmesini söyledi, yaya olarak mahkumların yanı sıra yürümeye başladı. Kafile geçtiği her yerde acımayla korku karışık bir ilgi uyandırıyordu. Yoldan arabayla geçenler başlarını pencereden çıkarıyorlar, mahkumları olabildiğince bakışlarıyla izliyorlardı. Yayalarsa şaşkın, çekingen tavırlarla durup bu korkunç manzarayı seyrediyorlardı. Kimisi yaklaşarak bir mahkuma sadaka vermeye kalkıyor, fakat parayı askerler alıyordu. Kimisi de sanki büyülenmiş gibi kafilenin peşi sıra yürüyor, sonra durup başını sallıyor, mahkumları artık gözleriyle izliyordu. Birbirlerini çağıran bir takım insanlar evlerin kapılarının önüne çıkıyorlar, pencerelerden sarkıyorlar, hiç kımıldamadan sessiz sessiz bu korkunç alayın geçişini seyrediyorlardı.